Bugün yine benim adım insan diyeceğiz ve çoğumuzun çok merak ettiği, aslında kavramların da çok karıştığı bir konuyu çok değerli konuklarımızla konuşacağız. Dijital şiddet nedir, siber şiddet nedir ve bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. Dijital şiddet, flört şiddeti alanında çalışan uzmanlarla birlikteyiz. Bunlardan biri doçent doktor Eylem Yanardağoğlu, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Merkezi'nin de üyelerinden. Bir başka konuğumuz Anıl Özge Üstünel. Aslı Hoca ile birlikte, Aslı Tunç ile birlikte Bilgi Üniversitesi'nden birlikte çalıştığımız iki arkadaşımız. Anıl Özge Üstünel de psikoloji bölümünde aynı zamanda flört şiddeti üzerine de çalışmalar yürütüyor. Aslı Hoca Bilgi Üniversitesi'nde yine İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden aynı zamanda dijital şiddet çalışma alanlarından biri toplumsal cinsiyetle birlikte. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Evet, önce tanımlarla başlayalım. Aslı, ben önce sana sormak istiyorum. Dijital şiddet, siber şiddet, günlük hayatta da çok kullanıyoruz bu kavramları. Ama biraz kavram karmaşası var gibi geliyor. İstersen önce bir tanımlayalım net olarak. Ne anlama geliyor dijital şiddet, siber şiddet?
Evet, pek çok ismi var aslında dijital şiddetin. Bazen dediğin gibi sanal şiddet, sanal zorbalık. Pek çok farklı alanlarda kullanılabiliyor ama sonuçta bizi aynı yere çıkarıyor. Şiddetin bir anlamda dijital platformlara taşınması. Bu platformlar sadece sosyal medya anlamında değil. Bunlar oyunlarda olabilir, her türlü dijital platform olabilir. Bloglar, işte chat alanları ve bütün farklı dijital platformlarda saldırganlık aslında. Yani sokakta tanımlayabileceğimiz şiddetin dijital versiyonu, yani sindirme, manipüle etme, itibarını zedeleme, küçük düşürme, tehdit etme ve bunun çeşitli katmanlarda ilerlemesi. Bazen cinsel içerikli olabilir, bazen tabii itibar zedelemek farklı alanlarda olabilir, gizli bilgileri afişe etmek olabilir, doxing dediğimiz farklı dosyaları, gizli dosyaları paylaşılması olabilir. Her türlü dijital olarak manipülasyon olabilir, görsel anlamda. İnsanların itibarını zedeleme olabilir. Yani şiddetin her türünü aslında dijital ortama taşımak diyoruz. Tehdit unsuru olduğunu da belirtmeliyiz. Tabii bunun sonuçları çok dramatik elbette. Çünkü biz dijital sanal ortamla gerçekliği birbirinden keskin çizgilerle ayırmıyoruz aslında. Hı hı. Çünkü bunların sonuçları çok daha gerçek. Yani intihara ya da depresyona girecek şekilde insanları sürükleyecek gerçek somut sonuçları oluyor. Dolayısıyla bu şiddeti sadece dijital platformlarda olan ve orada biten bir şey olarak algılamak lazım.
Çok işçi geçebiliyor aslında. Çünkü evet. Geçenlerde bir öğrencimizle böyle bir olay yaşadığını aktardı bana. Dijital şiddet gerçek dünyaya da taşınabiliyor. Yani evin önünde beklemek fakat bir yandan da işte sosyal medyada ona ait görüntüleri paylaşmak.
Tabii, tabii.
Yani çok iç içe de geçtiği durumları yaşıyoruz aslında.
Kesinlikle. Yani evine takip etmesi, stalking dediğimiz sürekli rahatsızlık vermek ve bunlar sadece troll dediğimiz anonim hesaplardan gelmiyor. Senin de söylediğin gibi çok aslında tanıdığımız, bir arada olduğumuz insanlardan, belki arkadaş gruplarından, sevgililerden, flörtlerden konuşacağız bunları. Hı hı. Çok aslında ilk anda tanıdığımız ve güvendiğimiz insanlardan gelmesi işin çok dramatik bir tarafı bence.
Tıpkı hayatın diğer alanlarındaki şiddette olduğu gibi değil mi? Yani siber şiddette de, siber olmayan şiddette de, diğer mekanlar, fiziksel mekanlar içinde de aslında şiddete maruz kalma olasılığımız en çok yakınlarımızdan oluyor.
Çok.
Belki buradan da Eylem Hoca'ya geçebiliriz ve şu soruyu sorabiliriz. Peki dijital şiddete en çok kimler maruz kalıyor dünya genelinde ve Türkiye'de?
Evet, dijital şiddeti aslında sizin de dediğiniz gibi artık gerçek hayat, dijital hayat ya da çevrim içi, çevrim dışı hayat ayrımı yapamayacak durumdayız geldiğimiz noktada. Ve oradaki eşitsizliklerden, oradaki toplumsal güç ilişkilerinden ayırmak çok mümkün değil gerçekten. Yani siber şiddet dediğimizde buna daha çok maruz kalanların gene toplumsal hayatta daha kırılgan gruplardan geldiğini görüyoruz. Aslında hem Birleşmiş Milletler'in hem işte Avrupa'nın Avrupa Konseyi'nin yaptığı araştırmalar, tanımlar, Türkiye'de belli STK'ların yaptığı çalışmalarda da öncelikle tabii ki kadınlar ve gençler, özellikle genç kadınlar siber şiddete çok maruz kalıyorlar. Kimliklerinden dolayı toplumda ötekileştirilmiş başka gruplar, çocuklar olabilir, bu LGBTİ bireyler olabilir. Bunlar da siber şiddete maruz kalıyor. Yani aslında toplumsal eşitsizliklerin aynı şekilde neredeyse orada da yansıdığını, yansımaya devam ettiğini görüyoruz. Hı hı. Şimdi buradan son yapılan bir iki çalışmadan örnek vereyim izninizle, bazı şeyleri okuyacağım. En son Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin yaptığı bir çalışma var. Çok yakın dönemde paylaştılar, yayınlandı. Buradaki verileri biraz paylaşayım. Her 5 kişiden biri Türkiye'de dijital şiddete uğruyor tespitlere göre. Ama en çok gençler maruz kalıyor. Yani 15-17 yaş grubu orada 5'te biri, 12-38 yaş grubunda da 3'te biri dijital şiddetle karşı karşıya geliyor. Tabii ki kadınlar erkeklere göre daha çok siber şiddete maruz kalmış durumda ve burada sosyal medya platformlarının öne çıktığını görüyoruz. Bunları gene detaylı konuşuruz çünkü yaş faktörü, eğitim faktörü ve tabii ki toplumsal cinsiyet faktörü burada ön planda. Dijital şiddetin bir önemli noktası benim baktığım yerden kadınların kadın oldukları için daha çok bu tür şiddet türüne maruz kalmaları. Yani burada hani göz ardı edemeyeceğimiz bir toplumsal cinsiyet elementi mevcut.
Hı hı. Aslında 27 kat daha fazla kadınlar dijital şiddete uğruyorlarmış erkeklerden. Yani bu son araştırmalar bunu söylüyor.
Çok çarpıcı. Ve burada da sanıyorum yani genç kadınların uğruyor olması önemli bir gösterge değil mi?
Tabii fiziklerinden ötürü mesela fiziksel görüntü de müthiş bir saldırı konusu oluyor. Yani kadınların maruz kaldığı görünüm üzerinden, işte kilo üzerinden ya da engellilik üzerinden saldırıya uğramak da çok yaygın ne yazık ki.
Evet, oyun tasarımcısı bir kadının çok yaşadığı kötü bir deneyim vardı. Yani oyun tasarım dünyası da çok erkek bir dünya olduğu için hani orada diğer erkekler tarafından, yani oyun tasarımcısı bir kadın nasıl olur, aramızda istemiyoruz gibi bir yerden evet. Sırf kadın olduğu için ve bu sektörde çalıştığı için müthiş sert bir deneyim yaşamıştı. Bunu görünür kıldı, konuştu da fark ettik. Hiç belki düşünmeyeceğimiz bir alan.
Yani, evet, bir de kadınların daha az oldukları alanlarda olmaları da onları hedef haline getiriyor. İşte evet. Akademisyenler, gazeteciler, mesela bir kadın gazeteci sırf kadın gazeteci olduğu için bazen saldırıya uğruyor, siber şiddete maruz kalıyor. Bulundukları alanda göz önünde olmaları bazen de onları hedef haline getirmiş.
Mesela
oluyor.
Sosyal medya platformunda özellikle görüşlerin çok hani yaygın paylaşıldığı alanlarda, anlık alanlarda kadınların uluslararası ilişkiler ya da dünya politikası gibi yani tırnak içinde erkek ve ciddi konulara da görüş bildirmesinden hoşlanmıyorlar. Yani en çok saldırıya uğrayanlar aslında dış politika kadın gazeteciler. Ya da uzmanlar. Yani ciddi olarak hani görüş bildiren, müthiş saldırıya uğrayan kadın gazeteciler, benim arkadaşlarım da var, tanıyorum.
Ve kadınlığı üzerinden saldırıya uğruyor çoğunlukla. Evet, yani buradan belki flört şiddetine geçebiliriz. Anıl Hocam, hani flört şiddeti de son zamanlarda çok konuşmaya başladığımız bir konu. Yine genç kadınlar arasında çok farkındalığı da yüksek olmayan bir konu maalesef. Flört şiddeti nedir? Oradan başlayalım. Gene kavramları netleştirerek başlayalım istersen.
Olur, yani iyi ki konuşuluyor diyerek başlayabilirim belki. Yani flört şiddeti aslında hani pek çok davranışla tanımlayabileceğimiz bir konu. Ama öncelikle bir ilişkilenme biçimi olarak düşünmek faydalı olur diye düşünüyorum. Yani bu ilişkilenme biçimi içinde hani partnerlerden birinin diğeri üzerinde güç uygulamak veya diğer partneri kontrol etmek için aslında başvurduğu davranışlar. Flört şiddeti dinamiği söz konusu olduğunda partnerlerden yine birinin diğerine fiziksel olarak, cinsel olarak ya da duygusal anlamda zedeleyici, zarar verici davranışlar ve tutumlar gösterdiğini biliyoruz. Burada hani önemli bir nokta bu davranışların, tutumların sistematik bir şekilde ortaya çıkıyor olması. Genelde hani flört ilişkileri şiddet üzerinden konuşmamamız gerekir gibi düşünüyoruz. Hani flört eğlenceli bir şeydir, oyunvari bir şeydir. Gençlerin de zaten hep güzel kelimelerle anlattığı bir şey. Ama ne zaman ki ilişki yine benim hani irtibat içinde olduğum gençlerin tanımıyla ciddiye binmeye başladığında, daha yakın ilişkiye dönmeye başladığında, orada artık hani daha zedeleyici davranışların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz.
Beklenmesi aslında yakınındakinden görmek, tam da demin Aslı Hoca'nın da söylediği şey. Yani yakınımızdan beklemiyoruz ama en çok yakınımızdan maruz kalabiliyoruz. Çünkü ona karşı açığız değil mi?
Öyle. Hem öyle hem de öyle bir mit de var. Sanki işte uzaktan birisi gelecek, bir yabancı gelecek ve size zarar verecek gibi. Bu çok az olan bir şey aslında. Hani istatistiki olarak da çok az olan bir şey. Hani bu deneyimlerin çoğu yakın ilişkiler içinde yaşanıyor. Bizim hani flörtleşmeyi tanımlamamız bu şekilde. Biraz şeyi merak ediyorum. O da araştırdığım da bir şey aslında. Gençler nasıl tanımlıyor? Gençler derken daha çok üniversite çağındaki gençlerden aslında bahsediyorum. Bir davranışı, bir ilişkiyi şiddetli olarak tanımlamaları hani nasıl mümkün oluyor diye. Burada da kontrol dinamiklerinin çok hani ön plana çıktığını görüyoruz. Yani kısıtlayıcı kontrol aslında kadına yönelik şiddet araştırmalarından çok tanıdık olduğumuz bir kavram maalesef. Yine partnerlerden birinin, genellikle erkek tarafın, kadın üzerinde hayatın mikro düzeyde kontrolü olarak aslında tanımlıyoruz. Yani atılan adımlar, gidilen yerler, hani
bunların, giyilenler belki.
O her zaman maalesef gündeme gelen bir şey. Bunların aslında kararının erkek tarafından verilmesi ve böyle bir hak görmesi kendinde.
Bunu flörtle ilişkilendirmek değil mi? Yani o yaşadığı aşk ilişkisiyle ilişkilendirip
sevme biçimi
olarak ortaya koyuyor. Evet. Bir şey vardı, bir başka sunumda dinlemiştim. Bir öğrenci, üniversite öğrencisi, her gün derse gittiğinde sınıftan fotoğraf çekip sevgilisine göndermek zorunda. Onun orada olduğunu kanıtlamak için.
Evet.
Bu da tutkulu aşk olarak nitelendirilmeli.
Çok
önemli. Sevgi gösteriyor.
Evet.
Aşk genelde de öyle yorumlanıyor işte. O yüzden bu romantik aşk söylemleri de bizim için biraz tehlikeli olan şeyler. Çünkü bu tür kontrol davranışlarını normalmiş gibi hani gösteriyor. Öyle de yorumlanabiliyor. Dijital boyutu da aslında bu kısıtlayıcı kontrolle çok yakından alakalı. Çünkü inanılmaz bir araç sağlıyor aslında dijital araçlar. Yani her an neredesiniz, işte kiminlesiniz, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, takipçiler, takipçilerin analizi, onların cinsiyeti, kimi beğendin, kimi beğenmedin, kime yorum yaptın, kime yapmadın. Yani bu tür konuların çok gündeme geldiğini görüyoruz. O anlamda dijital araçlar biraz zorlu bir alan oluşturuyor. Yani flört şiddeti dinamiğinin olduğu ilişkiler için.
Kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim. Yani bir makalende senin benim çok ilgimi çekmişti. Yani bu dijital kontrole maruz kalanların oranlarına bakıldığında kadınlar ve erkeklerin eşit oranda dijital kontrole maruz kaldığını bulmuştun o çalışmanda. Bununla ilgili ne söylemek istersin?
Yani gençler öyle görüyorlar. Hani hem kadınların hem erkeklerin ortak erişimi olan anonim bir alan ve hani bu alan, yani bu açıdan da çok imkan sağlıyor aslında. Biraz işte belki hani bir yandan çok gerçek, bir yandan da o kadar gerçek değil. Bazı şeyleri dile dökmek çok daha kolay oluyor. Böyle görüyorlar ama bu tabii toplumsal cinsiyetten tamamıyla bağımsız demek
değil,
anlamına da gelmiyor aslında. Çünkü aynı noktalardan ilişkilenmiyor dijital araçlarla bir şekilde, işte sosyal medyada kadın da erkek de aynı noktadan ilişkilenmiyor. Cinsiyetsiz gibi tartışmak biraz popüler olan bir şey oldu şiddet araştırmalarını. Ama hani yani şu bakımdan aslında farklı. Birincisi kadınların, genç kadınların yani genelde dijital olarak kontrol edildiği durumlarda ilişkide sistematik bir kontrolün olduğunu biliyoruz. Yani farklı alanlarda da bu zaten ortaya çıkıyor. Yani sadece tek bir davranışa bakarak hani onu yorumlamak veya işte kadınla erkek benzer oranda yapıyor demek aslında çok doğru değil. Bir de kadınların aslında daha çok bu tür kontrol davranışlarına yönelmesini ben daha tepkisel olduğunu gözlemledim. Erkek tarafının beklentileri işte şu kişiyi takip etme, işte şu fotoğrafı paylaşma, paylaştığın fotoğrafta bedenin ne kadar görünüyor.
Hatta bu hesabı kapat.
Hani, Tabii. Şifreleri paylaş.
Evet. Tamamen bir güç ilişkisi aslında.
Yani, tabii. Evet. Kimlerle yazışıyorsun?
Ama tabii öğrencilerle biz de derslerde konuşuyoruz bazen. Yani işte ben yapıyorsam o da yapacak ya da hani o yapabiliyorsa bende de yapma hakkı doğuyor diye aslında böyle karşılıklı şiddet içeren neredeyse davranışların da devam etmesine bir şekilde sebep oluyor.
Kesinlikle tam olarak aynı gözlemi hani yani flört şiddeti konusunda yaptığımız çalışmalarda tam olarak aynı gözlemi hani yapıyoruz biz de. Bu şey gibi o yapabiliyorsa ben de yapabiliyorum. Buradan bir hakkaniyet duygusu oluşturuyor.
Evet, bir haklı çıkarma.
Hani benim yani o yapıyorsa ben de yapıyorum ve bir güç eşitliği duygusu oluşuyor. Tabii bizim güç eşitliğinden anladığımız böyle bir şey
bu değil. Şiddette eşitlenmeyelim.
Eşit derecede şiddet uyguluyoruz.
Sizin içeren bir eşitlik değil değil mi?
Onu söylüyorum genelde. Bence daha güzel yerlerde buluşabiliriz diye.
Kesinlikle. Evet, sosyal medyada yeniden üretiliyor tabii dijital şiddet ve bu platformlarda kadınların sayısı, ben de bir projede yer almıştım, çok daha az. Ve ne kadar kadın burada olursa ve sesleri yüksek olursa o zaman şiddetin azalabileceğini söylüyorsun sen Aslı Hocam. Onu biraz açar mısın? Yani kadınlar buralarda daha görünür olsa, sesleri daha yüksek olsa bu şiddetin azalmasına nasıl katkı sağlar?
Şimdi aslında kadın dayanışması dijital ortamda da çok önem kazanıyor. Bir araya gelmek, sesini çıkarmak, bir takım dijital aktivizm örnekleri sunmak. Yani sadece sesini kısıp oturmak değil ya da hani bloklamak aslında en hani ilk refleks blokluyor ya da hani engelliyor, engelliyor ve yoluna devam ediyor. Hani sanki bu bir dijital kuralmış gibi o hoyratlığa göz yumuyor. Oysa ki yapılacak çok şey var. Yani ama kadın dayanışması tabii yalnız olmadığını hissettiriyor. Yani gerçek hayatta olduğu gibi dijital ortamda da çok önemli bu. Yani bazı dayanışma yöntemi ifşa etmek de olabiliyor. Yani güç vermek, işte destek olmak, birlikte olduğunu göstermek. Sosyal medya tabii çok hala erkek bir ortam. Erkeklerin çok yoğun olarak kullandığı her farklı platformda yani. Sesleri daha çok duyuluyor erkeklerin. Dolayısıyla kadınların fazla kullanıcı olması bir anlamda değiştireceğini, o makasın kapanacağını bana düşündürtüyor. Bazı zaten veriler de bunu doğruluyor. Ve bunu destekleyen de aslında Türkiye'de de pek çok proje var. Yani kadınların sesini yükseltmesi, onlara dijital okuryazarlık kazandırmak, doğru kullanım, mesela ekran görüntüsünü alıp savcılığa gitmek vesaire. Yani bir takım aksiyonlar almak, gerçek hayata taşımak ve sesini çıkarmak. Bütün bunlar aslında tartışmaya başlamak. Bunlardan bir tanesi yani pek çok biliyorsunuz harekette böyle çıktı. Yani Pandora'nın kutusunun bir anda açılmasıyla bakar. Yani bir kişinin sesini yükseltmesi milyonlarca kadının aslında aynı sesi kendi içlerinde duymasını sağlıyor. Bunu
sesini
çok önemli.
Duyacak insanlar olduğunu hissediyor değil mi? Çünkü fiziksel mekanlarda bir araya gelemediği pek çok insanlar orada bir araya gelebiliyor ve sesini duyabilecek insanlar olduğunu hissediyor.
Kesinlikle.
Bir tarafı bu. Bir tarafı da bence söyledikleriniz için de bir diğer önemli nokta kayda alabiliyor. Çünkü tacizi, istismarı kayda almak çok zor. Genelde baş başa yakın oluyor. Ama sosyal medyada yaşandığında, dijital olarak yaşadığında bu tacizi kayda alabiliyor.
Hem öyle hem de tabii sosyal medya çok kaygan bir platform. Yani hiyerarşilerden uzak bir etkileşim sağladığı için, yatay bir iletişim sağladığı için pek çok farklı alanlardan da kadın dayanışmasına katkı olabiliyor. Yani siz isterseniz şöhret olun, isterseniz eğitimli olun, isterseniz farklı alanlarda çalışın. Onların buluştukları alan aslında bu taciz, dijital tacize ve şiddete karşı seslerini yükseltmek olmalı. Ve bunun için de tabii teknolojiyi kullanmak da çok önemli. Kazanıyor.
Dolayısıyla kullanabileceğiniz bir araç sunuyor. Bu anlamda dijital platformlar da önemli.
Kesinlikle. Yani Eylem Hocam sen nasıl görüyorsun? Yani nasıl mücadele edebiliriz? Mücadelenin başka yöntemleri de var mı?
Evet, aslında hocam biraz bahsetti. Birkaç tane böyle temel şey var. İşte mesela şifrelerin paylaşılmaması, ne kadar o bir güven ilişkisi gibi görünse de aslında mahremiyetin
özel alanı,
bir yerlerde bir evet sınırının olduğunun bilinmesi, güvenli bir internet bağlantısı kullandığımızdan emin olmamız, işte şifrelerimizi paylaşmamamız. Yani bunlar platform üzerinden yapabileceğimiz temel bazı önlemler alınabilecek. Bir de tabii yapılan çalışmalarda şunu da görüyoruz. Yani siz de görmüşsünüzdür. Şiddete maruz kaldığı zaman çoğu zaman bunun şiddet olduğunu bile farkında olmuyor. Kadın erkek ayrımı olmadan. Yani bu siber şiddet kavramının belki daha fazla farkındalığa ihtiyacı var. Neler olduğunu, bu konuda rehberler de var. Yine bazı sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanmış. Aynı zamanda tabii kullandığımız, hepimizin kullandığı sosyal medya platformlarını, Facebook gibi, Instagram gibi, onların kendi bloglarında ya da kendi kurumsal sitelerinde barındırdıkları destek sayfaları var. Yani böyle bir durumla karşılaştırdığınızda ne yapabilirsiniz, nasıl raporlama yapabilirsiniz, nasıl bildirebilirsiniz, nasıl takip edebilirsiniz? Böyle bir takım bir dizi önlem var. Onun dışında tabii ki şey de devreye giriyor. Yani eğer çok ciddi bir şey söz konusuysa kadın derneklerinden destek almak ya da dediğiniz gibi ekran görüntüsünü kaydedip onunla yasal yolların peşinden gitmek gibi pek çok önlem var. Ama aslında hani herhalde temel olarak, bireysel olarak bizim yapabileceğimiz en temel şeyler bu. Biraz medya okuryazarlığına giriyor gerçekten. Neyi nasıl kullanıyoruz? Güvenli mi kullanıyoruz? Onun güvenlik ayarlarının farkında mıyız? Ve bunlara dikkat ediyor muyuz gibi basit önlemlerle başlıyor diye düşünüyorum.
Şiddete uğrayan kadınların ya da kadının yakınlarının nereleri etiketleyeceğini çok kolay öğrenebileceği bir ortam var. Belli işte kadın meclislerini, mor çatıyı hemen böyle etiketleyerek arka arkaya erişimi sağlayabiliyor ve hemen dönüş alabiliyor. Doğrudan muhatabını bulabiliyor. Bu anlamda da çok önemli.
Yani bu sosyal medyanın aslında hep böyle iki yönlü bir şeyi var değil mi? Kesinlikle. Bir böyle bu şiddeti körükleyen bir yanı var ya da ona çanak tutuyor. Belli şeylerde çok kolay viral oluyor ya da saldırıya uğruyor kadınlar sözel olarak. Ama aynı zamanda dediğiniz gibi bundan birkaç sene önce kadın dernekleri böyle çok mesafeli bakıyorlardı sosyal medyaya. Çünkü biz orada nasıl var olabiliriz? Güvenli bir ortam mı? Diye biz mesela çeşitli workshoplar yapıyorduk üniversitede de ve onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani tam da sizin dediğiniz nokta. Size kolay ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Yani bunu sağlamanız gerekiyor. Sosyal medyada bu şekilde var olmanız gerekiyor. Özellikle gençlerin çok buna maruz kaldığını düşününce ve onların daha çok sosyal medyada zaman geçirdiğini düşününce bu dediğiniz hani bir mesajla ulaşabilme giderek daha da önemli hale geliyor.
Tekleyerek ulaşabilmek. Yani onlar sana dönüyor.
Evet.
Müthiş. Ama işte orada şiddete uğradığını ifade edebilmesi için neyin şiddet olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü şiddet çoğu zaman, yani hepimiz hani alanda çalıştığımız için, işte fiziksel şiddetle sınırlı ifade edilince, yani sen duygusal şiddet, cinsel şiddet gibi konularda ya da ekonomik şiddet, hani bunu bir şiddet olarak tanımlamıyorsun bile. Evet. Önce onun farkındalığını yaratmak, daha sonra da tabii hangi araçlarla destek alabileceğini, yardım isteyeceğini aktarmak gerekiyor.
Çok böyle güzel şeyler var. Böyle ufak bir test gibi.
Bu şiddet mi testi?
Evet, gerçekten var yani. Hani bunlar işte siber şiddeti anlama üzerine interaktif mesela bir test var çevrim içi. Ateş böcekleri diye hani izleyenler, dinleyenler ararlarsa bulabilirler. Bu Birleşmiş Milletler'in işte her sene yaptığı projelerden bir tanesi. Geçen sene Kasım ayında böyle bir interaktif site tasarlanıyor. Orada tam da Itır, senin dediğin gibi hani seçiyorsun ve bu siber şiddet mi değil mi? Bunun hani hangi siber şiddetin hangi türü, onu bir anda görüyorsun. Mesela bu tip interaktif online oyun gibi olan platformlar bence çok değerli o anlamda. Gençleri özellikle yakalamak açısından.
Flört şiddetinde de var değil mi böyle gösterenler?
Evet, aynen. Tam bahsettiğiniz gibi hani Türkiye'de daha sınırlı bildiğim kadarıyla, ama hani uluslararası alanda var kesinlikle ve çok aslında hani konuyla biraz tanışmak için, çünkü hani dediğim gibi flört şiddetini doğrudan konuşmaya başlamak gençler açısından da çok ilgi çekici olmayabiliyor. Çünkü güzel bir şey, eğlenceli bir şey, merak ettikleri bir
ama. Ben şiddete uğramıyorum ki diyor büyük ihtimalle.
Evet. Ve hani o güzel tarafını konuşmak da her zaman için daha eğlenceli bir şekilde. Ama hani bu tür araçlarla, daha işte interaktif araçlar, bizim hani grup çalışmalarında işte mümkün mertebe daha onları aktif bir şekilde konuyu...
Ben de onlara gelecektim.
Hani konuyu keşfetmeye yönlendirecek aslında. Hani aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. O şekilde çok daha aslında hani kendileri de benimseyerek hani öğrenebiliyorlar. Ama ilk bence farkındalık yaratma konusunda çok güzel araçlar. Orada tam olarak bitmiyor diye düşünüyorum yine de. Hani daha kişisel alandan tabii bahsediyoruz ama farkındalık hani işin en önemli ve ilk adımlarından bir tanesi. Diğer yandan biraz sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunu artık genel eleştirel düşünme de diyebiliriz. Toplumu tanımak da, kendinin toplumun içerisinde neredesin, toplumsal cinsiyet sistemi içerisinde neredesin? Bunları biraz sorgulamak da gerekiyor. Çünkü gücü nasıl algıladığımızla çok yakından alakalı bunlar ve doğrudan ilişkiye yansıyor. Bu algılar işte toplum içinde olduğumuz yer. Dolayısıyla eşitsizliği biraz sorgulamayı da öğrenmek gerekiyor ve kişisel ben hani bu tür farkındalıkların kişisel hayatla birleştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece entelektüel olarak öğrenmek değil. Ne aynı zamanda oturup kendi hayatımda benim bunlar nereye dokunuyor? Sorgulamasını yapmak. O sorgulama alanlarını yaratmak için biz elimizden geleni yapıyoruz işte grup çalışmalarıyla, workshoplarla. Bir diğer belki ekleyebileceğim bir nokta da şu olur aslında. Hani gençler özelinde ve yakın ilişki bağlamında düşündüğümüzde de dijital kontrolü de şiddeti de yine çok tekil bir şey olarak anlamamak bence çok önemli. İlişkinin içerisine bakmak, gençlerin genel olarak hani hayatla nasıl ilişkileniyorlar? Yani genel olarak hayatları nasıl? Yani bunları da anlamadan hani tekil bir davranış üzerinden ilerlemek çok doğru olmuyor diye düşünüyorum.
Bir de şey önemli diye düşünüyorum ben. Yani hani gündelik yaşam yaşantısı içinde ona normal olarak öğretilmiş olan şeyin bir başkası tarafından şiddet olarak tanımlandığını duymak çok değerli. Çünkü kendini rahatsız hissediyor aslında. Ya da bir şeyden mutlu değil ama karşıdaki taraf onu ve bütün toplum onun bunu normal olduğuna ikna etmiş. Dolayısıyla orada birinin bunu şiddet olarak tanımladığını, işte flört şiddeti, dijital şiddet olarak tanımladığını öğrenmek de bence bir başka güçlenme aracı gibi.
Şeyi çok söylüyorlar mesela, bu şimdi aklıma onu getirdi. Aileden çok bahsediyor mesela gençler ve aile içerisinde eşitsizliği nasıl öğrendiklerinden aslında. Yine güç ilişkilerini, baba otoritesini, bazen şiddeti, kız çocuk, erkek çocukların birbirinden hani farklı muamele görmesini, birinden ev işi beklenirken işte öbürüne hiç dokunulmamasını. Konuşmaya başladıkça bunlar böyle çok aslında ne kadar hayatın içinden ve ne kadar tanıdık eşitsizlikler olduğunu daha çok fark etmeye başlıyorlar ve şeyi çok söylüyorlar. Hani ne yapalım flört şiddeti konusunda diye sorduğumuz zaman anne babaları da eğitmek lazım. Yani sadece bizim buraya gelmemiz, çalışıyor olmamız yeterli değil. Anne babaları da eğitmek lazım diyor. Veya diyor ki benim eğitime erişmem veya iş bulmam lazım. Çünkü ben buralara gittiğim zaman güçleniyorum. Daha özgüvenli bir insan oluyorum. Ve bunun benim ilişkime yansıması oluyor. Şiddete uğradığımda hemen ses çıkartıyorum veya yapmıyorum. Dolayısıyla hani demek istediğim bütünsel yaklaşmak biraz bunlarla da alakalı. Sadece dijital alandaki davranış tabii ki çok önemli. Ama onun ötesinde genel olarak hayatları nerede? Onu
yani
da değerlendirmek
toplumdan,
gerekiyor.
Toplumdan ayıramıyoruz. Yani bu şiddet algısından, genel olarak etrafımızdaki ilişki dengelerinden, güç dengelerinden, bütün bu linç kültüründen, şiddet tanımından, bu dijital platformları ayıramıyoruz ne yazık ki ve kadına bakıştan tabii.
Yani sürekli sorgulandığın bir alandasın aslında kadın olarak. Başka bir oturumda Hatice Hanım'la konuşuyorduk. O da genç bir girişimci, bir kadın girişimci olarak sürekli göz önünde olduğundan ve sorgulandığından bahsetti. Bu her platform için geçerli.
Ve fikrinizi yazdığınızda size kadınlık özelliklerinizle geri dönüyor. Yani saldırganlık tamamen bu bağlamda gerçekleşiyor. Yani bu şiddetin tamamen içerikten bağımsız bir şekilde olduğunu görüyorsunuz.
Davranış biçimin, yaşam tarzın üzerinden eleştiriliyorsun. Oysa hani yazdığın içeriği bir kenara bırakılıyor. Kadın olman ve bütün o davranış biçimi.
Ama zaten kadınlara toplumda da en kolay eleştirinin yapıldığı yer o değil mi? İşte şunu giydin, saçın şöyle, niye beden üzerinden, yani en kolay eleştirilebilen, en kolay kontrol edilebilen verilen ve bunun yansıması sosyal medyada siber şiddetle de ilişkili olarak karşımıza çıkıyor.
Kadın jimnastikçi vardı, bir isyan etti bir tweetiyle ve şey diyor, yani her fotoğraf paylaştığımda sürekli olarak saldırıya maruz kalıyorum. Çünkü bir profesyonel jimnastikçi olarak çok kaslı bir vücuda sahibim. Ama bu vücut üzerinden siz başka bir şey görüyorsunuz, ben size 15 yıllık emeğimi görüyorum diyor. Ama mesela o sporcu kadın içinde daha önce ne görüyorsunuz? İşte jimnastik zarif ve işte çünkü uzaktan çekilen kamerayla görüyorsun onu o hareketleri yaparken. Ama yakından kendi imajını paylaşmaya başladığında, antrenmanını paylaşmaya başladığında, bir güçlü bir kadın, bir sporcu olarak kendini ortaya koymaya başladığında saldırıya da maruz kalmaya başlıyor. Ve gerçekten şiddete uğradığını söylüyordu ve bundan çok rahatsızdı. Dolayısıyla bir başka, tabii işte hep iki yüzü olan bir alan, bir başka saldırı alanına dönüşüyor.
Aynen öyle. Çünkü çok daha görünür ve kristalize ediyor.
Evet.
Yani bu hoyratlığı yeniden büyütüyor sosyal medya. Hı hı. Yani zaten hani toplumda var olan şeyleri siz çok daha fazla görünür halde bulabiliyorsunuz sosyal medya ortamlarında.
Belki ama, kaçıp temas etmeyeceğiniz kişilerle değil
aynen
mi?
Aynen öyle. Ama gene de pozitif tarafını söylemeden edemeyelim. Hı hı. Yani işte kadın cinayetleri ya da kadına şiddeti de aslında adalet arayışının, yani kadın hareketinin de çok etkili olduğu bir alan. Kesinlikle. Sosyal medya. Hani onu da söylemek lazım.
Ben o genç kadın jimnastikçinin sesini duydum ve bunu söyleyebildi ve destekçileri paylaşabildiler ve bugün bunu konuşabiliyoruz bir yandan da.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten
çok
keyifli bir paylaşım oldu. Evet, yine benim adım insan dedik. Bugün dijital şiddet, flört şiddeti, siber şiddet, önce kavramları konuştuk. Daha sonra da birbirleriyle ve günlük hayatta uğradığımız şiddetle ilişkilendirdik. Hem kadın hem erkek, daha doğrusu insan olarak neye maruz kalıyoruz ve bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Onun üzerine çok değerli konuklarımızla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkürler.
İyi ki geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Sağ olun.